Ayrım 3. Pekin'den gelen adam. Henning Mankell. Sayfa 29. 3. kısım. Tom Hansen pencerenin önüne gidip Vivi Sundberg'in yanında durdu. Julia'ymış dedi. Bazen onu mantosuz bir halde karların içinde buluruz. Yardımcısı evde olmadığında Hilda ve Herman ona göz kulak olur. Nerede yaşıyor diye sordu Sundberg. Tom Hansen sondan bir önceki evi işaret etti. Buraya taşındığımızda Julia evliydi dedi. Kocası Rune şofördü. Bir gün direksiyon başında kalp krizinden öldü. Ondan sonra Julia bir garipleşti. Boş boş ortalıkta dolaşmaya başladı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yine de kocasıyla yaşlandıkları evde ölmeye hakkı var. İki çocuğu yılda bir kere ziyaretine gelir. Kendilerine kalacak iki kuruşluk mirasla ilgileniyorlar. Anneleri umurlarında değil. Sundberg ve Hood'den dışarı çıktı. Sundberg önünden geçtiğinde yaşlı kadın başını kaldırıp baktı ama herhangi bir şey söylemedi. Hood'den kadını kolundan tutup evine yönlendirdiğinde herhangi bir itirazla karşılaşmadı. Evi derli topluydu. Duvarlardan birinde kocasının ve onu umursamayan çocuklarının fotoğrafları asılıydı. Sundberg ilk kez not defterini çıkardı. Hood'den mutfak masasındaki resmi damgalı evrakı inceledi. Julia Holmgren dedi, 87 yaşında. Birileri kadından sorumlu olan bakım servisini arasın. Normalde ne zaman onu kontrole geldikleri umurumda değil. Hemen buraya gelmelerini sağlayın. Yaşlı kadın mutfak masasına geçip camdan dışarı baktı. Bulutlar toplanmaya başlamıştı. Ona soru sormalı mıyız? Sundberg başını iki yana salladı. Bir anlamı yok. Bize ne anlatabilir? Hudden'e bakıp başını salladı. Kendilerini yalnız bırakmasını işaret etti. Adam bahçeye çıktı. Sundberg salona döndü, odanın ortasında durdu ve gözlerini kapadı. Olayların nasıl geliştiğini gözünde canlandırmayı denedi. Yaşlı kadınla ilgili bir şeyler Sundberg'in zihninde alarm çanları çalmasına neden olmuştu. Ama nedenini bir türlü çözemiyordu. Orada öylece durarak gözlerini açtı ve düşüncelerini toplamaya çalıştı. Bu sabah aslında ne olmuştu? Issız ufak bir köyde bir sürü insan öldürülmüştü. Onlara ek olarak evcil hayvanların da ölüleri bulunmuştu. Her şey tüm olanların delinin biri işi olduğuna işaret ediyordu. Tüm bunları tek bir saldırgan yapmış olabilir miydi? Yoksa gecenin bir vakti köye gelen ve katliamı gerçekleştirdikten sonra ortadan kaybolan birden fazla mı katil vardı? Bir şey söylemek için çok erkendi. Sundberg'in verebilecek bir yanıtı yoktu. Şimdilik sadece koşulları gözlemleyebilmişti ve elinde tek tek incelenmesi gereken bir sürü ceset vardı. İyi ama yıllar önce Stockholm'e dünyalar kadar uzak olan bu köye taşınan ve hala hayatta olan yaşlı çiftin olanlarla nasıl bir bağlantısı vardı? Ve geceliğiyle sokağa çıkma alışkanlığı olan bunak yaşlı kadın bu resmin neresindeydi? En azından şimdi işe nereden başlayacaklarını biliyorlardı. Köydeki herkes ölmemişti. En az 3 kişi sağdı. Neden? Tesadüf müydü? Yoksa bunun bir anlamı var mıydı? Sundberg birkaç dakika kımıldamadan durdu. Pencereden baktığında olay yeri ekibinin Gövle'den geldiğini gördü. Yanlarında adli tabip olduğunu varsaydığı bir kadın vardı. Derin bir nefes aldı. Yetki hala kendisindeydi, en azından şimdilik. Ama Stockholm'den yardım istemesi gerekecekti. Cep telefonunu çıkarıp bölge savcısı Robertson'u aradı ve durumu açıkladı. Sundberg adamın nasıl bir tepki vereceğini merak etti. Hiçbirimiz daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık diye düşündü. Dışarı çıktığında iki adli tıp görevlisi ve adli tabip onu bekliyordu. Olanları kendi gözlerinizle görmelisiniz. İşe karda yatan adamla başlayacağız. Sonra birer birer evleri dolaşacağız. Yardıma ihtiyacınız olup olmadığına siz karar verin. Olay yeri çok geniş. Sundberg soruları geçiştirdi. Kendi gözleriyle görmeliydiler. Onları bir olay yerinden diğerine götürdü. Üçüncü eve geldiklerinde kıdemli adli tıp görevlisi Lundgren destek çağırmaları gerektiğini söyledi. Dördüncü evde adli tabip aynı şeyi tekrarladı. Telefonlar edildi. Kalan evleri dolaşıp yolda toplandılar. O sırada ilk gazeteci gelmişti. Sundberg Itterström'e kimseyi onunla konuşturmamasını söyledi. Zaman bulduğunda gazeteciyi de kendisi konuşacaktı. Karla kaplı yola dağılmış olan insanlar genel olarak sessizdi. Kimse gördükleri manzaranın tam olarak ne anlama geldiğini kavrayamıyordu. "Eh, bu işler böyle," dedi Sundberg. "Bu olayda hepimizin deneyimi ve yetenekleri büyük bir sınava tabi tutulmuş olacak. Soruşturmanın meydanının da ilgisini çekeceği kesin. Üstelik sadece İsveç medyasından söz etmiyorum. Hemen yarın bir takım sonuçlara ulaşmamız için büyük baskı altında olacağız. Bu cinayetlerden her kim sorumluysa onu veya onları yakalamamızı sağlayacak ipuçları bıraktıklarını umalım. Bu işi bir an evvel çözmeliyiz. Sağduyulu davranıp bize sunulan bütün yardımları kabul edeceğiz. Bölge savcısı Robertson buraya gelmek üzere yola çıktı. Her şeyi kendi gözleriyle görmesini ve soruşturmanın sorumluluğunu üstlenmesini istiyorum. Sorusu olan? Kimsenin sorusu yoksa işe koyulalım." "Sanırım benim bir sorum var," dedi Lundgren. Kısa boylu zayıf bir adamdı. Sundberg onun becerikli biri olduğunu düşünürdü. Zayıf tarafı ise bunun gibi zamanla yarışılan bir iş için fazlasıyla yavaş çalışmasıydı. "Sor. Bu manyağın elimizdeki bir manyaksa eğer yeniden saldırma ihtimali var mı?" "Evet," dedi Sundberg. "Hiçbir şey bilmediğimiz için her an her şeyin olabileceğini varsaymalıyız." "Ülkede büyük bir panik yaşanacak," dedi Lundgren. "İlk kez şehirde yaşadığıma seviniyorum." Savcı Stan Robertson geldiğinde grup ikiye ayrıldı. Olay yeri şeridinin önünde oyalanan gazeteci arabasından iner inmez Robertson'a yaklaştı. "Şimdi olmaz," diye bağırdı Sundberg. "Beklemen gerekecek." "Haydi ama Vivi, hiçbir şey söyleyemez misin? Normalde bu kadar ağzı sıkı değilsindir."
"Bugün böyleyim."
Sundberg, Hudiks Vals Tidnik gazetesine çalışan bu adamdan hiç hoşlanmazdı. Çünkü çoğunlukla polislerin çalışma şeklini eleştiren makaleler yazıyordu. Kadını daha da rahatsız eden bu eleştirilerin çoğunlukla yerinde olmasıydı. Robertson üşüdüğünü hissetti. Ceketi bu hava için fazla inceydi. Sundberg'in onunla ilgili ilk düşüncesi ise züppenin teki olduğuydu. "Anlatın bakalım," dedi Robertson.
"Hayır, en iyisi gelip kendiniz görün."
Vivi Sundberg o sabah üçüncü kez bütün olay yerini bir baştan bir başa dolaştı. Robertson iki kere kusma raddesine kadar gelip kendini evlerden dışarı attı. Sundberg sabırla toparlanmasını bekledi. Savcının bu görev için uygun olduğundan emin değildi ama onun şimdilik bulabilecekleri en iyi savcı olduğunu biliyordu. En nihayetinde yolun sonuna vardıklarında Robertson'a arabada oturmasını önerdi. Sundberg'in karakoldan ayrılmadan önce hazırlamayı akıl ettiği bir termos kahve arka koltuktaydı. Robertson'un dişleri birbirine vuruyordu. Kahve fincanını tutan elleri gözle görülür ölçüde titriyordu.
"Daha önce böyle bir şey gördünüz mü?" diye sordu.
"Hayır.
Bunu yapan kişi olsa olsa delinin tekidir. Siz ne düşünüyorsunuz?"
"Kim bilir. Adli tıptakilere uygun buldukları herkesi yardıma çağırmalarını söyledim. Adli tabip için de aynısı geçerli."
"Adli tabip kim?"
"Yeni biri. Büyük ihtimalle gördüğü ilk olay yeri burasıdır. Kendisine yardım etmesi için birilerini aradı."
"Ya siz?"
"Ne demek istiyorsunuz?
Sizin neye ihtiyacınız var?"
"Öncelikle sizin odaklanmamızı istediğiniz bir nokta olup olmadığını söylemeniz gerekiyor. Sonra ulusal soruşturmadakileri haberdar etmeliyiz."
"Siz neye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?"
"Bu soruşturmanın başında olan sizsiniz, ben değil."
"Önemli olan tek şey cinayetlerden sorumlu olan pisliği yakalamak."
"Ya da pislikleri. Birden fazla katil olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz."
"Deliler genelde ekip halinde çalışmaz."
"Ama bu ihtimali eleyemeyiz."
"Ekleyebileceğimiz bir şey var mı?"
"Hayır, hiçbir şey. Bunun tekrarlanması ihtimalini bile şimdilik eleyemeyiz."
Robertson başını salladı, düşüncelere daldılar. Etrafta insanlar dolaşıyor, bir evden diğerine gidip geliyorlardı. Arada bir fotoğraf makinelerinin flaşları parlayıp sönüyordu. Karda bulunan cesedin üzerine bir çadır kurulmuştu. Etraftaki fotoğrafçıların ve gazetecilerin sayısı artmış, ilk televizyon ekibi de gelmişti.
"Basın toplantısına katılmanızı istiyorum," dedi Sundberg. "Tek başıma onlarla baş edemem ve toplantıyı bugün yapmak zorundayız, akşama doğru."
"Ludde ile konuştunuz mu?"
Tobias Ludwig, Hudiksvall polis müdürüydü. Gençti ve polislikten gelmiyordu. Hukuk okumuş ve sonra geleceğin polis müdürleri için düzenlenen bir kursa katılmıştı.
Stan Robertson da Vivi Sundberg de ondan hoşlanmazdı. Polisliğin gereklerini önemsemeyen ve zamanını bürokrasiyle geçiren bir adamdı.
Hayır, onunla konuşmadım dedi Sundberg. Tek yapacağı raporları yazarken dikkatli davranmamızı söylemek olacaktır.
O kadar da kötü biri değil dedi Robertson.
Hayır, daha da kötü dedi Sundberg. Yine de onu arayacağım.
Lütfen şimdi halledin.
Sundberg Hudiksvall polis müdürlüğünü aradı ama Tobias Ludwig resmi bir iş için Stockholm'e gitmişti. Operatörden kendisini müdürün cep telefonuna bağlamasını istedi.
Robertson Gavle'den yeni gelen adli tıp ekipleriyle konuşmakla meşguldü. Sundberg bahçeye çıkan Tom ve Ninni Hanson'un yanında duruyordu. Hanson'lar kürk yakalı ceketlerini kuşanmış, büyük bir ilgiyle olup bitenleri seyrediyordu. İşçe yaşayanlardan başlamalı diye düşündü Vivi Sundberg. Tom ve Ninni Hanson farkında olmasalar da bir şeyler görmüş olabilirlerdi. Bütün köyü ortadan kaldırmaya karar veren bir katil, tamamen aklını kaçırmış biri bile olsa önceden plan yapmış olmalıydı. Yolda yürüdü ve çevreye bakındı. Donmuş göl, orman, uzakta tepeleri görünen dağlar ve vadiler. Katil ne taraftan geldi acaba diye sordu kendi kendine. Sanırım cinayetleri işleyen bir kadın olamaz. Ama katil veya katiller bir yerden gelmiş ve bir yere gitmiş olmalı. Bahçe kapısından içeri girmek üzereydi ki içinde devriye polisleriyle bir köpeğin olduğu araba kapıya yanaştı.
''Sadece tek köpek mi yolladılar?'' diye sordu Sundberg. ''Ne kadar rahatsız olduğunu gizlemeye gerek duymaksızın.''
''Bonzo kendini iyi hissetmiyordu.'' dedi devriyelerden biri.
''Bana polis köpeklerinin hastalık izni alabildiklerini mi söylüyorsun?''
''Aynen öyle. Nereden başlamamı istersiniz? Neler olmuş?''
''Hudden'le konuşun.''
Polis başka bir şey sormaya hazırlanırken Sundberg sırtını dönüp Tom ve Ninni Hanson'u içeriye soktu. Oturduklarında cep telefonu çaldı, ayağa kalktı.
''Bana ulaşmaya çalıştığınızı duydum.'' dedi Tobias Ludwig. ''Ulusal Polis Komitesi ile toplantıda olduğumda rahatsız edilmek istemediğimi gayet iyi biliyorsunuz.''
''Ne yazık ki bu koşullar altında başka bir seçeneğimiz yoktu.''
''Olay nedir?''
''Hesio Valen'de bir katliam olmuş.'' Sundberg durumu ona özetledi. Ludwig tek kelime etmedi. Sundberg de önce onun konuşmasını bekledi.
''Anlıyorum. Olabildiğince çabuk yola çıkarım.''
Vivi Sundberg saatini kontrol etti.
''Basın toplantısı düzenlemeliyiz.'' dedi. ''Saat 6'da olacak. O zamana dek sadece cinayet işlendiğini söyleyeceğim. Kaç kurban olduğunu açıklamayacağım. Lütfen olabildiğince çabuk gelin ama kaza yapmamaya çalışın.''
''Acil durum araçlarından birini alıp alamayacağıma bakarım.''
''Mümkünse helikopteri kullanın. 19 kişinin öldürülmesinden bahsediyoruz.''
Görüşmeyi sonlandırdılar. Hansonlar onun söylediklerini kelimesi kelimesine duymuştu. Yüzlerinden kulaklarına inanamadıkları anlaşılıyordu. Kabus gittikçe büyüyordu. Makul ve mantıklı kabul ettikleri her şey çok uzaklarda kalmıştı. Vivi Sundberg koltuğuna döndü ve uyuklayan kediyi ayağıyla itekledi.
''Köydeki herkes ölmüş. Katil veya katiller yalnızca sizi ve Julia'yı sağ bırakmış. İnsanların evcil hayvanları bile öldürülmüş. Şok geçirdiğinizi anlıyorum. Hepimiz şok geçiriyoruz. Ama sormam gereken sorular var. Lütfen elinizden geldiğince doğru yanıtlar vermeye çalışın. Ayrıca sormadığım şeyleri de hatırlamaya çalışmanızı istiyorum. En ufak detay bile çok önemli olabilir. Beni anlıyor musunuz?''
Aldığı karşılık sessiz, endişeli baş sallamalardı. Sundberg sorgulamayı temkinli bir şekilde sürdürmeye karar verdi. Onları daha da korkutmak istemiyordu. O sabahtan bahsederek işe başladı. Kaçta uyanmışlardı? Herhangi bir şey duymuşlar mıydı? Ya gece? Herhangi bir şey olmuş muydu? Sıra dışı bir şey görmüşler miydi? Hafızalarını zorlamalarını rica etti. Soruları sırayla yanıtlıyorlardı. Birinin duraksadığı yerde öteki devreye giriyordu. Yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıkları belliydi. Sundberg tanımadığı bir arazideki ayak izlerini takip ediyormuş gibi yavaş ve temkinli adımlarla geriye gitti. Ya gece? Önceki gece dikkatlerini çeken bir şey olmuş muydu?
Hiçbir şey. Her şey her zamanki gibiydi.
Aynı yanıtı verip duruyorlardı. Konuşmaları Eric Hudden tarafından bölündü.
Gazetecileri ne yapayım diye sordu.
Sürekli yeni gazeteciler geliyordu ve huzursuzlanmaya başlamışlardı. Biraz daha dayan dedi Sundberg. Birazdan yanına geleceğim. Onlara saat 6'da Hudiksvall'da basın toplantısı olacağını söyle.
O saate kadar toparlanabilecek miyiz?
Mecburuz. Hudden dışarı çıktı. Sundberg sorgulamasına devam etti. Bir adım geriye önceki günün sabahına ve öğleden sonrasına gitti. Bu sefer yanıt veren Ninni oldu. Dün her şey her zamanki gibiydi dedi. Üşütmüştüm. Tom bütün sabah odun kesti.
Komşularınızla konuştunuz mu?
Tom Hilda ile 2-3 kelime konuştu ama bunu size zaten söylemiştik.
Ondan başkasını gördünüz mü?
Evet, görmüş olmalıyım. Kar yağıyordu. İnsanlar evlerinin önünü küremek ve girişleri temizlemek için dışarı çıkar. Evet, pek çoğunu gördüm ama hiçbirine dikkat etmedim.
Başka birini gördünüz mü?
Başka biri derken ne demek istiyorsunuz?
Burada yaşamayan birini ya da tanımadığınız bir arabayı.
Hayır, öyle birini görmedim.
Ya ondan önceki gün?
Hemen hemen aynıydı. Buralarda hiçbir zaman hiçbir şey olmaz.
Sıra dışı hiçbir şey yok muydu?
Hiçbir şey.
Vivi not defterini ve kurşun kalemini çıkardı. Şimdi korkarım ki size zor bir soru soracağım dedi. Komşularınızın adlarını öğrenmem gerekiyor. Bir kağıt koparıp masaya koydu. Köyün bir haritasını çizin dedi. Eviniz ve diğer evler. Her birine bir numara vereceğiz. Sizin eviniz bir numara. Bütün evlerde yaşayan insanların adlarını öğrenmek istiyorum.
Ninni ayağa kalkıp daha büyük bir kağıt aldı. Köyün krokisini çizdi. Sundberg elinin rahat hareketlerinden kadının çizmeye alışkın olduğu sonucunu çıkardı.
Nasıl geçiniyorsunuz diye sordu Sundberg. Borsada paramız var, hisse senetleri ve bonolar.
Artık hiçbir şey Vivi Sundberg'i şaşırtamazdı. Neden Helsingland'ın köyünde yaşayan bir çift yaşlı hippi borsadan para kazanıyor olmasın ki?
Ve sohbet ederiz diye ekledi Ninni. Birbirimize hikayeler anlatırız. İnsanlar artık böyle şeyler yapmıyor.
Sundberg konunun dağıldığını hissetti.
İsimler lütfen dedi. Biliyorsanız yaşlarını da yazabilirseniz sevinirim. Dilediğiniz kadar düşünün ama lütfen doğru bilgiler vermeye çalışın.
İkisi kağıdın başına geçip fısıldaşırlarken o ana kadar düşünmediği bir seçenek aklına geldi. Belki de katliamın sorumlusu köylülerden biriydi. 15 dakika sonra liste elindeydi. Sayılar birbirini tutmuyordu. Bir isim eksikti. Oğlanınki olmalıydı. Listeyi gözden geçirdi. Anlaşılan köyde temel olarak 3 aile vardı. Andersonlar, Andrenler ve Magnusson soyadlı 2 kişi. Elinde listeyle dururken birkaç saat içinde korkunç haberi alacak olan çocukları ve torunları düşündü. Olaydan pek çok kişi etkilenecekti ve seferber edilmesi gereken kaynaklar düşünüldüğünde araştırma çok pahalıya patlayacaktı. İlk isimler zihnine doluştu. Elna, Sara, Brita, August, Herman, Hilda, Johannes, Erik, Gertrude, Wendela. Yüzlerini gözünün önüne getirmeye çalıştı ama zihnindeki görüntüler bir türlü netleşmiyordu. Derken beyninde bir şimşek çaktı. Bir şeyi tamamen atlamıştı. Dışarı çıkıp adli tıp görevlilerinden biriyle konuşmakta olan Eric Hudden'e seslendi.
Eric, olayı kim haber verdi?
Bir adam polisi aramış. Ne yazık ki neler olduğunu söyleyemeden kalp krizi geçirip boşnak bir şoförün kullandığı kamyona çarpmış.
Olayın sorumlusu o olabilir mi?
Belki, arabası fotoğraf makineleriyle doluydu. Fotoğrafçı olduğunu tahmin ediyorum.
Hakkında bilgi edinmeye çalış. Herkese şuradaki evi üs olarak kullanacağımızı söyle. Listedeki isimleri araştırıp akrabalarına ulaşmalıyız. Bahsettiğin şoföre ne oldu?
Alkollü olup olmadığı kontrol edildi. Ayık çıktı ama İsveççesi o kadar kötüydü ki yol ortasında sorgulamak yerine Hudiksvall'a götürdüler. Ama bir şey biliyormuş gibi görünmüyordu.
Hudden gitti. Sundberg içeri dönerken polis memurlarından birinin eve doğru koştuğunu gördü. Bahçe kapısına gidip onu bekledi.
''Bacağı bulduk.'' dedi sarsılmış görünen polis. ''Köpekler onu ağaçların arasında buldu.''
Ormanı işaret ediyordu. Yüz ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla hepsi bu değildi.
''Başka bir şey var mı?''
''Kendiniz gidip baksanız daha iyi olacak.''
Ardından dönüp bahçenin dibine kustu. Vivi Sundberg onu orada bırakıp hızlı adımlarla ormana doğru yöneldi. Ayağı kaydı ve iki kere az kalsın düşüyordu. Ormana girdiğinde polis memurunu neyin o kadar sarstığını gördü. Bacak kemiğinin çevresindeki etler kemirilmişti. Ayaksa ısırılarak koparılmıştı. Yitterström'e ve kalıntıların yanında duran köpekli polise baktı.
''Bir yam yam'' dedi Yitterström. ''Aradığımız öyle biri mi? Gelip yemeğini mi böldük?''
Bir şey Sundberg'in eline dokundu, ansızın irkildi. Ama sadece çabucak eriyen bir kar tanesiydi.
''Bir çadır'' dedi. ''Buraya bir çadır kurulsun. Ayak izlerinin bozulmasını istemiyorum.''
Gözlerini kapadığında gözünün önüne mavi bir deniz ve yamaca dizilmiş beyaz evler geldi. Ardından borsacı hippilerin evine döndü ve elinde isim listesiyle mutfaktaki sandalyeye oturdu.
''Dikkatimden kaçan bir şeyler var.'' diye düşündü.
Yavaş yavaş listenin üzerinden geçti. Mayın tarlasında yürümekten farksızdı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.